Ayrım 13. Vukuat var. Orhan Kemal. Sayfa 147. Fattım o sıra gerçekten de dar dağının başında Kemal'in nasıl olsa dönüp geleceği yolları gözlüyordu. Entarisinin cebi dar dağın dolu, onu taşlamak için dönmesini iple çekiyordu. Dar dağın yağmuruna tutacaktı. Kızıyordu dar dağın yağmuruna tutulmaya, biliyordu ama elinde değildi. Onu her haliyle seviyordu. Bakması, bakmaması, kızması, kızmaması, her şey hoşuna gidiyordu. Bekleyecek, sabaha dek gelmese bile gene de bekleyecek, dardağın üstünden inmeyecekti. Diyelim ki sabaha karşı geldi. O zaman taşlayacaktı. Sövsün, saysın, ağaca çıkıp dövsün, hatta ağaçtan aşağı atsındı. Atsındı, vallahi de billahi de atsındı. Atınca ölü verirse ya? Öldüğüne değil, onu ağaçtan atıp ölümüne sebep olduğu için hapsedilmesine yanardı. En çok da dardağın yağmuru karşısında yalvarmalarına bayılıyordu. Fattım yapma, Allah'ını seversen yapma Fattım. Birden bir kadın sesi çalındı kulağına. Fattım, ooo Fattım. Tanış sesi hemen tanıdı. Kaynanasının sesiydi, Kemal'in anasının. Gelinim gelinim diye Fattım'la şakalaşan bu yaşlı kadını da oğlu kadar seviyordu. Ah günün birinde gerçekten kaynanası olsa. Dardağından kocaman bir sincap çevikliğiyle inip koştu. Yaşlı kadın üzeri saz örtülü kerpiç huğunun kapısının önünde elinde tahta kaşık dikilmekteydi. Fattım koşarak gelmişti. Buyur dezze. Yaşlı kadın elindeki tahta kaşığı uzattı sıkılarak. Gene yağ isteyeceğim senden kızım dedi Arapça. Genç kızın gözleri parladı. Kemal'i çorba mı pişireceksin? Ne yapayım yavrum, şimdi neredeyse gelir yorgun argın. Yağ getir dediydim, unutmadıysa getirir. İki kaşık borcumu veririm. Borç mu? Borç mu dezze? Vallahi darılırım. Elinde tahta kaşık koşarak uzaklaştı. Yaşlı kadın ardından hazla bakıyordu yorgun yorgun. Bütün gün lahanalarla uğraştığı, çapa çapaladığı için yiyecek düşünmemiş, peynir ekmek kuru soğanla günü geçiştirmişti. Ama akşam inmişti artık, oğlu gelecekti. Genç adam, boğazlı delikanlı. Önüne hiç olmazsa bir kase sıcacık çorba koymalıydı. Koymasa aldırış etmezdi rahmetli babası gibi ama olsun. Etmiyor diye aç bırakamazdı yavrusunu. Onun şimdi bol bol yiyeceği, daha da semireceği yıllardı. Yarın askere gidecek, askerde çok ter dökecekti. Onun için ilikleri ne kadar dolarsa gücü kuvveti o kadar artardı. Yaşlı kadın hayli fersiz gözleriyle kızın hayaline içtenlikle baktı. Oğlu geldi gene aklına. Aksilik etmese de alıverseydi şunu. Yaşlı babasından başka kimsesi yoktu. O da gözlerini yumuverirse hiç kimsesi kalmayacaktı. Anası 2 yıl önce cin çarpmasından ölmüş, yani kanserden, zavallı kızını acıların en korkuncuyla baş başa bırakmıştı. Ne kadar ağlamıştı zavallı. İç geçirdi. Evcimen, derli toplu, ateş gibi bir kızdı. Oğluna karşı da iyice meyli olduğunu biliyordu. Ama gene de çok namusluydu doğrusu. Kız kısmı yetişip gelince elbette fingir derdi. Kaide buydu. Zamanında kendi nasıldı? Kendi de, başkası da, bütün genç kızlar da böyleydi. Fingir denir, anlaşılırdı birisiyle. Sonra da Allah'ın emriyle varılır ve her şey biterdi. Nikah altına girdikten sonra da fingir demeye devam etmek, başkalarını baştan çıkarmak çok ayıp, hatta günahtı. Fattım da oğluna tutulmuştu. Ne ayıptı ne de günah. Elbette oğlu gibi bir delikanlıya tutulacak, ardından koşacaktı. Oğlu gibi oğlan var mıydı şu sıra? Ama neye yarar? Oğlan oğlan değildi ki. Kızın cilvelerine boş veriyor, görmezlikten geliyordu. Hazır kızın kimsesi olmadıktan başka 3,5 dönüm tarlası da vardı ki, aradan sınır kaldırılırsa tarlaları birleşir, ne iyi olurdu. 3,5 dönüm kızın, 2,5 kendilerinin, 6 dönüm tarla. Arayanın eline geçmezdi. 2 aile birleşip sırt sırta verdiler de çalıştılar mı, her mevsim dünyanın sebzesi geçerdi ellerine. Fatma'nın babasıyla onun ne ömürleri kalmıştı ki? Bundan böyle her şey çocuklarınındı. Onlarına düşense elma kurtları gibi ortalıkta kıvır kıvır dolanıp oynayacak torunlarını seyretmekten, dişsiz ağızlarıyla gülmekten ibaretti. O zaman oğluyla gelini ya da huğda ya da Fattumların huğunda yatar kalkarlardı. Fattum'un babasıyla kendisi de utandı. Bu yaştan sonra Allah ona sormazdı böyle şeyleri inşallah. Hem nerede rahmetli kocası, neredeydi dakur emmi? Peki ama nasıl olurdu yatıp kalkma işi? Topu topu ufacık iki huğuları olurdu. Oğluyla gelini huğulardan birinde yatıp kalkacaklarına göre, ötekinde kendisi yatsa dakur emmi ne yapacaktı? Gerçi öyle şeyler ikisinden de geçmişti. Huğun birinde ayrı yataklarda kıvrılır yatarlardı canım. İçine sinmedi. Yatarlardı ya komşular. Komşular ne demezlerdi. Zaten dedikodu için fırsat kolluyorlardı. Fırsatınsa en süzmesi ellerine geçerdi ki. Oho! Dezze dakur emmiyle mi yatıp kalkıyorsun? Dilediğince. Yok haşa, Allah bizden öyle şey sormaz desinler. Avuçlarının içine kıkır kıkır gülerek pireyi deve yaparlar, karnını yoklar, kaç aylık Dezze diye sorarlardı. İç geçirdi. Bu dünyada gerçekten de ah yerde kalmıyordu. Yıllarca öncenin bir yaz gününü hatırladı. O da o zamanlar şu kanlı canlı Fattım yaşındaydı. Güçlü ayaklarıyla toprağa bastı mı sanki dünya sarsılır, kahkahasını da attı mı yer gök çınlardı. O günlerden birindeydi işte. Tıpkı böyle bir Selvi nene vardı. Kemal gibi de torunu. Bu torun Fattım'a benzeyen bir komşu kızıyla evlenip kızın huğuna yerleşmişti. Kızın yaşlı babasıyla kırış kırış Selvi neneye tek gözden ibaret bir huğ kalmıştı. İki ihtiyar bu huğda barınacaklardı. Yoktu başka çareleri. Barınmaya da başlamışlardı. Gel gelelim komşuların, daha çok da kendisinin muzipliği. Selvi nene karnın niye şişmiş? Selvi nene kaç aylık? Birinde zavallı kadın çocuk gibi ağlamış. Kızım Allah benden sormaz öyle şeyleri demişti ama dinleyen kim? Bütün bunları yeni baştan hatırlayınca aklı gitti. Demek yıllar ve yıllardan sonra dönmüş dolaşmış Selvi nenenin ahı yerde kalmayıp gelmiş yakasına yapışmıştı ha? Bir şey değil, dakurla aynı huğda yatıp kalkmak için oğluna herifin kızını aldı derlerdi. Aslında dakurun da haberi vardı kızının Kemal'e meylinden. Açık açık konuşmuşlardı hatta. O gün Fattım gene dardağın ağacına tırmanıyordu. İki ihtiyar tarlada kazmalarına dayanmış, dişsiz ağızlarıyla gülerek kızı seyrediyorlardı. Meryem bir ara şakadan, ''Ya dakur demişti, kısrağına sahip ol.'' Dakur sormuştu. ''Niye, ne var?'' ''Aygırım neredeyse gelir.'' ''Hoş geldi, sefa geldi ya Meryem.'' Sonra karışmam ha. Ne olur? Allah'ın dediği. Allah'a canımız kurban değil mi? Bırak olsun. Kızımı Kemal'den iyisine mi vereceğim? O günden sonra iki ihtiyar birbirlerine daha çok yakınlaşmışlardı. İhtiyar Meryem'in bu işe yanaşmasının asıl nedeni, Kemal dakurun kızı Fattım'ı alırsa tarlalar birleşir, iş genişler, oğlanın ayağı fabrikadan kesilirdi belki. Bunca yıllık yaşamında herhangi bir fabrika görmediği, içine girmediği halde fabrikadan korkuyor, ürküyordu. Yılda bir, pek pek iki kez un öğütmeye gittiği değirmene benzetiyordu fabrikayı. Değirmenin motoru gibi ama ondan çok çok büyük motorların kendi kendilerine çalıştıkları bir yerdi fabrika. Sonra deli deli dönen kasnaklara geçirilmiş, bitmek tükenmek bilmeyen kayışların ormanı. Bu kayışlar deli dervişler gibi paldır küldür dönüyor, dönüyorlardı. Yılanlardı belki de. Yılanlardı da insanlara düşmandılar. Aralarından gelip geçen insanlara el atıyor, onları artık saçlarından mı, giysilerinin kolları ya da eteklerinden mi kapıp alıyor, demir kasnaklarda ezip kanlı külçe halinde yere kusuyorlardı. Çoğu geceler kötü düşler de görmüyor değildi. Birinde oğlunu bu kayışlardan birinin kaptığını, anında parçaladığını gördü. Çılgın gibi uyanıp oğlunun yatağına koştu. Horlayarak uyuyordu genç. Uykusu içinde ama bu düş neydi? Neye işaretti? Hıçkırarak eğildi. Vazelin likit denilen sıvı vazelinle oğulmuş kapkara saçlarını öptü öptü. Rahmetli kocasına kızgınlığı sırf bu yüzdendi. Oğlu azıcık palazlanınca alıp fabrikaya götürmüş, oğlanın kafasına fabrikayı sokmakta ne anlam vardı sanki? O da kendileri gibi toprak adamı olsa, anasıyla sırt sırta verip rızklarını topraktan kazansalar olmaz mıydı? Oğlan toprak adamı olup fabrikanın şehrinde gözü açılmasaydı, Fattım'ı beğenmemezlik etmez, peki ana der, evlenirdi onunla. Oğlunun Fattım'ı beğenmediğini dakur emmeye açmamıştı. Oğlum kızını beğenmiyor diyemezdi ki. Hem kendi de umudunu kesmemişti henüz. Günün birinde oğlunun pek iyi diyeceğini umuyordu. Pek iyi demeyip de ne yapacaktı? Şehirden kız mı getirecekti? Şehir kızını alıp getirmeye güçleri neredeydi? Şehir kızı buralarda yaşar mıydı bakalım? Azgın fırtınaların turunç ağaçlarında parçalandığı kış günlerinde ya kendi ya da Dakur'un ocağı başında oturup çocuklarının başgöz olacakları günü konuşur, hayaller kurarlardı. İkisi de hemen hemen aynı şeyleri düşünürlerdi. Birleştirilen toprak, kıvıl kıvıl torunlar, gözlerini bu mutlu günlerin dünyasına huzur içinde yumacaklardı işte. Fattun bütün bu konuşmaları bir kıyıdan onlara gözükmeksizin tatlı tatlı dinler, yüreği göğsünü parçalayıp çıkacakmış gibi çarpardı. Kaynanasına tahta kaşık dolusu yağ getiriyordu. Ocağın üstünde duran yağ tenekesini heyecanla açmış, tahta kaşığı doldurmuştu. Öyle çok doldurmuştu ki. Tabii dolduracaktı. Kemal'e bu yağla çorba pişecekti. O, yani Kemal istediğince kızsın, yüz vermesindi. Yaşlıların konuştuğunca günün birinde kocası olmayacak mıydı? Meryem teyze gelinim diyordu. Oğluyla konuşup onu razı etmemiş olsa ne diye desindi. Yağ kutusunu kapatırken babası içeri kedi sessizliğiyle girmişti. Elleri arkasındaydı. Biliyordu kızının gene ne yaptığını. Bildiği halde gene de keyifle sormuştu. Ne o Fattum? Kemal'e çorba mı pişecek? Kıpkırmızı kesilmişti ama bozmamıştı da. Evet, yağı bizden çıkacak demek. Öf baba. Babasını dişsiz ağzıyla güler bırakıp çok koşarak çıkmıştı Hu'dan. Kızın ardından uzun uzun bakan babaysa, Allah gönlüne göre verir inşallah yavrum diye geçirmişti. Fattum yağla geldiği sıra ihtiyar Meryem çorba tenceresini ocağa oturtmuştu bile. Fattum'un uzattığı tahta kaşık dolusu yağı aldı. İki kaşık borcum oldu, eline sağlık yavrum. Genç kız utandı. Aman sen de dezze. Niye? Yağın da sözü mü olurmuş? Bayağı hovardasın da ha? Hovardayım tabii. Korkarım oğlumu iflas ettirirsin. Fattum katıla katıla güldü. Ettirmem ettirmem korkma. Sonra al al yanaklarıyla yol boyundaki dardağın ağacına koştu. İhtiyar Meryem kızın ardından bir süre baktıktan sonra ocağa döndü. Ocağın turuncu alevleri yüzüne kuvvetle vurdukça kırışıklar siliniyor, yüzü gençleşiyordu. Tahta kaşığı tencereye bıraktı, gözlerini alevlere dikti. Orada oynaşan alevlerin içinde torunlarını görür gibi oluyordu. İkisi oğlan, ikisi kız, dört torun. Kucağına alıyor onları, okşayıp seviyordu. Sonra içlerinden biri, ''Nene, ıh!'' diyordu. Anlıyordu Meryem, çişe tutuyordu. Daha sonra her birini ayrı ayrı dizlerinin arasına kıstırıp başlarını sabunluyor, havlularla kurulayıp eski ama tertemiz giysilerini giydiriyor, karınlarını doyuruyordu. Çocuklar az palazlanıyorlardı. O zamanlarda da boylarınca kazmaları kapıp babalarıyla analarının yanına tarlaya çapa çapalamaya koşuyorlardı. Gözleri doldu. Onlar o biçim palazlandıkları sıra Meryem nene nerede olurdu acaba? Öf, istemiyordu. İçine bir korku gibi yaşayan o tümsek toprak yığınını düşünmek istemiyordu. Bütün bu sevgili varlıklarını bırakıp ne diye ortalardan çekilecekti sanki. O bir daha hiçbir zaman geri dönmeyeceğine göre torunlarının başlarını kim yıkayacaktı? Üstlerini kim değiştirecek, karınlarını kim doyuracaktı? Bir ara kocasını hayalledi. Toprak yığınının altından el ediyordu. Bir ara sanki sarı, bal mumuna dönmüş yüzünü topraktan çıkarıp yumulu gözleriyle bakarak ''Gel'' dedi. ''Gel Meryem, burası çok soğuk. Yıllardır tek başıma çok üşüdüm. Allah'ını seversen gel. Gel de beni ısıt.'' Sağ olun. Dehşetli korkusunun içinde silkindi. Çevresine bakındı yaş yaş. Gözüne raftaki çalar saat işitmişti. Oğlu her sabah bu saatin çalan sesiyle uyanır fabrikaya giderdi. Şimdi ise saat 7'yi geçiyordu. Aklı giderek her şeyi unuttu. Kalktı. Olduğu yerde hiç nedensiz döndü, yeniden saate baktı. Evet evet 7'yi geçiyordu. Yanlış görmemişti. Oğlu bu saatte çoktan fabrikadan dönmüş, ocağın başına yanlamış olurdu. Şimdi ise ne Kemal'in bisikletinin zil sesi ne de ana açlıktan geberiyorum deyişi. Kapıya çıktı. Ortalık kararmaktaydı. Alacakaranlıkta yarasalar hızla geçiyor, uzaklarda bir kuş içini çeke çeke ötüyordu. Şehirden yana baktı. Güneş çoktan devrilip gitmiş, alt alta üst üste evler kalabalığı halinde şehir alacakaranlığa gömülmüştü. Birden aklına Fattum geldi. "Fattum!" diye seslendi. "Oo Fattum!" Genç kız dardağının üstünden Arapça yanıtladı. "Efendim, buraya gel." Gene kız hep o kocaman sincap çevikliğiyle ağaçtan inip geldi. "Efendim." Yaşlı kadın gene kızın içlerinden alev almışçasına ışıl ışıl yanan gözlerine baktı. "Gelmedi," dedi. "Gelmedi Dezze." "Niye gelmedi?" "İşi çıkmıştır." "Ne işi?" Omuz silkti güldü. "Ne bileyim ben." Bir süre bakıştılar. Sonra uzaklara, ta uzaklara çevirdiler bakışlarını. Uzaklar karanlıklara gömülmüştü. Ne gelen vardı ne giden. İkinci kez iştah açılan Kemal yeniden şarapla kebap ısmarlamıştı kendine. Yeni şarabını içmiş, kebabını yemiş, çevreyi de kollayıp gözetlenmediğini anlayarak kalkmıştı. Kim bilir, belki de enayiler anlamış olacaklardı işi. Kafayı çekip karşılarına çıkacak, adam akıllı ekşiyecekti. Cesareti arttı. Madem çekinmişlerdi yolunu çıkmaya, o çıkmalıydı önlerine. Bunun için de tutmalıydı kızın evinin yolunu. Çat kapı, çağırmalıydı kızı. Ama işler sarpa sarar. Birkaç kişinin yumruğu bıçağı tabancasıyla karşılaşır, dövüşmek gerekirmiş. "Adam sen de," diye mırıldandı. "Allah ya onlara verir ya da bana. Doğuran kısrak utansın." Geç kalmışçasına bir aceleyle hesabı görüp kebapçı dükkanından çıktı. Bisikletini dayalı durduğu yerden aldı, atladı. Güllere sapan karanlık sokağa yıldırım gibi daldı. Yerler çamur içindeydi, bisiklet kötü kötü kayıyordu. Bunda bir hayli sarhoş oluşunun da etkisi yok değildi ama aldırmıyor, işçi mahallesinin birbirini kesen daracık yollarında ilerliyordu. Birden ön teker kızak gibi kaydı. Neye uğradığını anlamayarak kendini yerde buldu. Çamurlara batmıştı fena halde. Sövdü. Sonra kalktı, bisikletinin yanında ağır ağır yürüdü. Bir köşe, bir köşe daha. Güllerin beyaz perdesi, aydınlık pencereleri göründü. Sustalısını yokladı. Hamza ile ötekiler önüne çıkıverirlerdi belki. Sustalı yerli yerindeydi. Çıkarıp açtı, ceketinin iç cebine yerleştirdi. Aydınlık pencerenin altında durdu. İçinde bir şeyler coşmuştu, aşka, sevdaya dair. Şarkı değil de renkli, cıvıl cıvıl bir türkü geliyordu içinden. Öyle bir türkü ki, Güllü duysun, tanısın, babası, ağası, hısım akrabası evdeyse bile fırlayıp gelsin, boynuna sarılıp kaçalım desindi. Az önce kayan bisikletini, üstünün başının çamurlarına aldırış etmeden kızı bisikletine bindirsin, çala pedal kaçsınlardı buradan. Hatta arkalarından korkunç küfürler, karışık silah seslerine aldırış etmesinler, kurşunlar isterse kulaklarının dibinden vınıltıyla geçsindi. Korkmuyordu. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyordu işte. Göğsü heyecanla inip kalkıyordu. Cemşir Ağa, Hamza, anası filan evdeler miydi gerçekten de? Birden izlenmiş olmaktan korkarak sertçe arkaya döndü. Arkalar koyu karanlıklar içindeydi. Hiç kimselerde yoktu. Sustalısını iç cebinden eline aldı. Bisikletinin zilini çaldı. Zil sesini işiten Güllü heyecanlandı. Annesiyle çekişmekteydi o sırada. Kadın boşnak kırmalı bozuk bir Türkçeyle çıkıştı kızına. "Sen gözü kara bir kızsın yavrum. Kendi başını da benimkini de belaya sokacaksın." "Niye sokacakmışım?" "Oğlan fellah kızım, Arap uşağı. Olsun." "Olsun mu?" "Tabii olsun. Fellahlar Allah'ın kulu değil mi?" Kadının kesin bir bilgisi yoktu. Yıllar yılı yerlilerin kötüleyişinden öğrenmişti ki fellahlar Allah'ın kulu değildir. "Bilmem," dedi kadın. Güllü üsteledi. "Madem Allah'ın kulu değiller, babam analığımı ne diye nikahlayıp almış o zaman? Ben ne fellah tanırım ne Türk ne de Alaman. Hepsi de insan, hepsi de Allah'ın kulu. Babaymış, anaymış, kardeşmiş, vız gelir tırıs gider. Gönül kimi severse güzel o. Çalışıyorum. Kimse karışamaz bana. O kadar." Zil sesi üçüncü kez tekrarlanınca kalktı, avlu kapısına çıktı. Gerçekten de oydu. Hemen oracıkta, aydınlık pencerelerin altında bisikletine dayanmış dikiliyordu. görülmek, suçüstü yakalanmak falan vız gelirdi. Koştu. Kendini çamurlara bulanmış genç adamın kollarına attı. Birbirlerinin kollarında eriyip akarcasına sarmaş dolaş oldular. Sonra da dudak dudağa geliverdiler. Kemal, canım, geldin ha? Geldim. Bana geldin değil mi? Benim için ölebilirsin değil mi? Gözümü kırpmadan. Ben de Kemal. Yeniden sarılıp yeni baştan öpüştüler. Kemal soluk soluğa sordu. Evdeler mi? Yok. Neredeler? Nerede olur onlar? Kuru Köprü'de Giritli'nin kebapçı dükkanında kafaları çekiyorlardır. Kardeşinle kör beni günlerdir izliyorlar. Pisler. Vız gelirler. Onlardan bir orada olsa gene hava. Kemal. Ha. Sana bir şey diyeceğim ama ne olursun hasbi geç. Nedir? O gün körit uğruma çıktıydı. Bizi sinemada gördüydü ya hani. O gün işte. Aleme şıpır şıpır da bize yarabbi şükür mü dedi. Tepem attı. Ne demek istiyorsun yani dedim. Biz de anlayak dedi. Bir tokat aşk ettim. Kemal coştu. Yaşa aslanım benim. Sen de yaşa. Tokatı yiyince karşılık vermedi mi? Verse parçalardım onu. Nasıl? Omuz silkti. Ne bileyim ben. Öyle tatlı söylemişti ki Kemal elinde olmayarak onu yeniden kucakladı. Dudaklarını dudaklarına yapıştırdı. Uzun süre öylece kaldılar. Genç kızın dudakları acıyordu ama aldırmıyordu. Canını yakmak değil, alsın da isterse. Neden sonra ayrıldılar? İnsan bir sefer ölür. Ben gözü kara bir kızım. Aklıma bir şey taktım mı ölsem yolumdan dönmem. Aklına bir şey gelmişçesine durakladı, sordu. Sen? Ayıp ettin dedi Kemal. Bunu soruyorsun bir daha. Peki sormadım. Ananla konuştun mu? Bu gece konuşacağım. Hani geçen gün konuşacaktın? Olmadı, konuşamadım. Kız şakadan küstü. Sen beni sevmiyorsun ki. Şaştı. Ben mi Güllü? Sen, sevsen konuşur bu duruma bir çare bulurdun. Söz veriyorum. Hemen konuşacağım. Bir çare bulmak değil, yaratacağım. Yeniden kucaklaştılar. Ayrılırlarken genç kız, bu gece mutlaka konuş dedi. Konuşacağım. Şehrin saat kulesi gecenin 10'unu ağır ağır vuruyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 159.